Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 16.
Selanik'e dönünce 1909 Ocağı'nda 17. Redif Tümeni'nin kurmay başkanlığına getirildi. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 2. Son derece acil bir konu olan askeri eğitimi geliştirme üzerinde yoğunlaştı. Dipnot, Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 77. Öteki devrimci subaylar gibi Mustafa Kemal de Abdülhamit'in askeri manevralara karşı duyduğu korku yüzünden eğitimde gerçek mermi kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Osmanlı Silahlı Kuvvetleri'nin modern bir savaş için hazırlıklı olmadığına inanıyordu. Suriye'de bulunduğu sürede gerçek mermiler üzerindeki yasak kalkınca bulabildiği bütün Türkçe kaynaklardan bir ateş etme talimnamesi hazırlamış olduğu söylenir. Dipnot adı geçen eser sayfa 72-74. İttihat ve Terakki Cemiyeti anayasal hükümetin kurulmasını öncelikle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunma amacıyla kabul etmiş ama kısa sürede tüm umutları suya düşmüştü. 1908 Ekim'inde henüz meclis seçimleri yapılırken Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1878'deki Berlin Kongresi'nden bu yana yönetimi altında bulunan Bosna-Hersek'i resmen ilhak ettiğini açıkladı. Yine aynı kongreden sonra 1885'te Doğu Rumeli'yi, yani Güney Bulgaristan, topraklarına katarak büyütmüş olan Osmanlı İmparatorluğu vasallerinden Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 1897'de özerkliğine kavuşmuş olan Girit ise Yunanistan ile birleştiğini bildirdi. Gerçi her üç ülkede de Osmanlıların otoritesi yalnızca kağıt üzerineydi ama resmen elden çıkmaları yeni rejim için büyük bir darbe oldu. Büyük güçlerin araya girmesiyle Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile sorunlar çözüldü ve Osmanlı hükümeti bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldı. Müslüman gruplar Girit bizim canımız, feda olsun kanımız diye haykırarak gösteri yaparken Yunanistan ile anlaşmazlıklar sürüp gitti. Avrupalıların ülke topraklarına tecavüzü bir şeydi ama aynı şeyi Yunanistan'ın yapması Müslüman Türkleri en duyarlı noktalarından vurmuştu. İki dereceli seçim sistemiyle ilk turda ikinci seçmenlere oy veriliyordu. Oluşturulan meclis 17 Aralık 1908'de toplandı. Tahtın yapacağı konuşma toplantıya katılan padişahın önünde katibi tarafından okundu. Ve Abdülhamit İstanbul sokaklarından geçerken halk tarafından çılgınca alkışlandı. Seçilen milletvekillerinin arasında 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1 Ulah yani Romen vardı. Dipnot, Menteşe, 12, Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa 2. cilt sayfa 93, Stanford J ile Ezel Kural Show biraz farklı rakamlar veriyor. Cilt 2 sayfa 278. Halen görevde bulunan bazı subaylar da meclise seçilmişlerdi. Ama Enver ya da Cemal gibi askeri devrimci liderler bunların arasında değildi. Henüz pek tanınmayan bir subay olan Mustafa Kemal de seçilmemişti. İttihat ve Terakki'nin önde gelen sivil isimlerinden Talat ile Halil, Menteşe'de parlamento üyesi oldular ve cemiyetin merkez komitesi İstanbul'da toplanmaya başladı. Meclis-i Mebusan genelde etnik çizgiler boyunca bölünmüştü. Azınlıklar hem eşitlik hem de korunma istedikleri gibi, eğer mümkünse halen var olan hak ve ayrıcalıklarının da genişletilmesini istiyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ise eşitliğin yeterli olduğuna inanıyordu. Kuramsal olarak 160 mebusla cemiyet üyeleri çoğunluktaydı ama parti disiplini çok zayıftı. Muhalefette Prens Sabahattin'in çevresine toplanmış olan Ahrar Fırkası'nın yani Liberal Parti yalnızca 10 milletvekili vardı ama etnik partilerle ortak amaçlarda birleşebiliyordu. Diğer siyasi sürgünlerle birlikte Paris'ten dönen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuramcısı Ahmet Rıza meclis başkanı seçildi. İnisiyatif yerel devrimcilerin elinde olduğundan bundan sonra politikada önemli bir rol oynayamayacaktı. Zamanla İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalefet arttı. Cemiyet ordu içinde askeri okullardan gelmeyip alaydan rütbe alarak yükselmiş olan subayların kariyerlerini tehdit ediyordu. Yeni rejimin güvenilmez bulduğu birliklerin anayasaya sadık oldukları bilinen Balkanlardaki birliklerle yer değiştirecekleri söylentileri üzerine huzursuzluk biraz daha arttı. Din okulu öğrencileri meslekleriyle ilgili sınavları veremedikleri takdirde kendilerini askerlik görevinden muaf tutan eski uygulamanın sona erdirilip askere alınmaları kararı karşısında silahlı gösterilere kalkıştılar. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa 2. cilt sayfa 127-129. Dindar Müslümanlar Ahmet Rıza gibi önde gelen cemiyet üyelerinin bilinemezciliklerinin yani agnostisizm hatta tanrı tanımazlıklarının yani ateistlik, dinsel kurumları tehdit ettiğine inanarak korkuya kapıldılar. Şeriat yasalarının tam anlamıyla uygulanması istemi, İttihatçı gavurlar diye tanımlanan cemiyet üyelerinin davranışlarına ve varsayılan niyetlerine karşılık olarak ortaya atıldı. İslamcı kampanyaya 5 Nisan 1909 tarihinde kurulan İttihad-ı Muhammedi grubu önderlik ediyordu. Dipnot, Feroz Ahmat, sayfa 40. Grubun adı devrimci parti olan İttihat ve Terakki'yi taklit etmekteydi. Hem İslami hem de liberal söylemlerle açıklanan huzursuzluk artık sansür altında olmayan basın tarafından yüksek sesle dile getiriliyordu. Her köşede yabancıların gizli planlarını görmeye alışmış olan halk, Kamil Paşa'nın düşürülmesinden sonra zaten platonik olan İngiltere desteğinin yeni rejime arka çıkmayacağına inanmaya başlamıştı. Hükümet karşıtı görüşlere sahip olan Serbesti adlı gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni eski rejimin görevlilerinden şantaj yoluyla para sızdırmakla suçlayan bir belge yayınlayan gazeteci Hasan Fehmi 6-7 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü'nden geçerken öldürüldü ve katili bulunamadı. Böylesine kalabalık bir noktada yüksek yerlerden yardım görmeden kaçmanın olanaksız olduğunu düşünen halk katilin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden geldiğine inandı. Dipnot, Menteşe sayfa 15-17, Ahmat sayfa 39. Katilin devrimden önce Selanik'te Manastır müftüsünü vuran İttihat ve Terakki militanı Abdülkadir olduğu sanılıyor. Bleda 39. Abdülkadir'in daha sonra 1920 Haziran'da Ahmet Samim adlı başka bir liberal gazeteciyi de öldürdüğü varsayılıyor. Ahmat sayfa 82. İstiklal Savaşı sırasında Abdülkadir bir süre Ankara valisi olarak görev yapmıştı. 1926 yılında Atatürk'e karşı suikast girişimine katılmakla suçlu bulunup idam edildi. Atatürk'ün o tarihte, eğer bu teşebbüsü başkalarını karıştırmayıp yalnız Abdülkadir üstüne alsaydı mesele tamamdı. Teşebbüsünde mutlaka muvaffak olurdu dediği söyleniyor. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2, sayfa 130, not 1. Hasan Fehmi'nin cenaze töreni cemiyet karşıtı bir gösteriye dönüştü. Üniversite öğrencileri hükümete ve parlamento başkanına protestolarını bildirdiler. Sonunda 12-13 Nisan 1909 günü anayasayı korumak üzere başkente gönderilmiş olan askeri birlikler, yani avcı taburları arasında isyan çıktı. Dipnot: Rumi takvimde 31 Mart 1325, bu nedenle bu isyan 31 Mart vakası olarak anılır. İsyancılar kendilerini destekleyen din okulu öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte parlamentoya doğru yürürken Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Onun yerine Sultan Abdülhamit yaşlı bir devlet adamı olan Tevfik Paşa'yı getirdi. Tevfik Paşa 1922 yılında imparatorluğun son sadrazamı olacaktı. Başlangıçta yaşamlarını yitirenlerin sayısı azdı. İsyancıların dinsiz meclis başkanı Ahmet Rıza sandıkları Adalet Bakanı Mustafa Nazım Paşa, İttihat ve Terakki yayıncısı Hüseyin Cahit'e benzeme şanssızlığı olan Laskiye veya Latakiye mebusu Dürzi Emiri, Adil Arslan Bey ve Sultan Abdülhamit'in ikametgahı olan Yıldız Sarayı'nı bombalamaya hazırlanan donanma subayı Ali Kabuli öldürüldü. Dipnot, Menteşe sayfa 17 ve Sina Akşin 31 Mart olayı, Sinan, İstanbul 1972, 125. Sina Akşin bu konudan söz eden, en fazla ayrıntılı olarak aktaran yazısında, isyanın Sultan Abdülhamit'ten kurtulmak için Prens Sabahattin'in yaptığı bir plan olduğunu ileri sürüyor. Ama yeni ortaya çıkmaya başlayan Arnavut milliyetçiliği de önemli bir unsurdu. Çünkü isyanın başladığı birliklerin çoğu Arnavut kökenliydi. İsyanın ilk etkisi cemiyetin önde gelen üyeleri kaçmak ya da saklanmak zorunda kaldığından başkentteki kendi gücünü yok etmek oldu. Bir kez daha Selanik cemiyet merkezi konumunu aldı ve 2. ve 3. ordudaki taraftarları düşmanlarına güçlerini pekiştirmeleri için zaman bırakmadan İstanbul'daki irtica hareketini bastırma kararı aldı. Cemiyet üyesi olan subaylar aceleyle bir birlik toplayıp trenle başkent yakınına gönderdiler. Mustafa Kemal de bu harekette aktif bir rol üstlendi. Birliğin komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ile beraber kurmay başkanı olarak İstanbul'a gitti ve bu birliği hareket ordusu adını o verdi. Atatürk'ün anlattığına göre İstanbul'daki yabancı elçilikler için cemiyet amaçlarını açıklayan bir bildiri yayınlarken Hürriyet Ordusu adı önerilmişti. Ama bütün ordu Hürriyet Ordusu vaziyetinde olduğundan ve yalnızca bir bölümü bu harekatta yer alacağından hareket ordusu adını yeğlemişti. Dipnot, ASD, cilt 3, sayfa 45. Mustafa Kemal'in üstlendiği rol pek önemli değildi ve İstanbul'daki isyanın bastırılması onun önde gelen devrimcilerin arasına katılmasına neden olmadı. İlk birlikler Selanik'ten 15 Nisan günü yola çıkmıştı. 19 Nisan'da Selanik Jandarma Bölüğü başkentin hemen dışındaki Yeşilköy, San Stefano, Türkçe'de Aya Stefanos denirdi, tren istasyonunu ele geçirdi. Edirne'deki 2. Ordu'dan da birlikler gelmişti. Edirne'deki Cemiyet Komitesi'nin başında bulunan kol ağası İsmet İnönü, bu birliklerin kurmay başkanlığını yapıyordu. 20 Nisan'da Selanik'teki Redif Tümeni Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında İstanbul dışındaki güçlere katıldı. Hüseyin Hüsnü Paşa Selanik'ten gelen birliklere yalnızca 2 gün komuta edebildi ve 22 Nisan günü 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa kendi kurmaylarıyla birlikte harekatın yönetimini ele almak üzere geldi. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 164-165. Hareket ordusu, birincisi Albay Hasan İzzet'in komutasındaki Selanik birliklerinden ve ikincisi de Edirne'deki 2. Ordu birliklerinden oluşan 2 tümene ayrıldı. Dipnot: Erikan, sayfa 92. Enver'in büyük bir hızla Berlin'den gelmesi ve Resneli gönüllülerle birlikte gelen Niyazi gibi diğer hürriyet kahramanlarının da ortaya çıkması Mustafa Kemal'in politik amaçlarına ters düştü. Düzenli ordu birliklerinin yanı sıra hareket ordusunda özgürlük savaşçıları ve hatta Bulgar çeteciler bile bulunuyordu. Mahmut Şevket Paşa önce amacını Sultan Abdülhamit'i isyancıların pençesinden kurtarmak olarak açıkladı. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 167. Ama İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başka tasarıları vardı. Her türlü uzlaşma olasılıklarını bir yana iten hareket ordusu, İstanbul'a girip isyancıların ellerinde bulunan binalara saldırdı. Mektebi Harbiye'den pek uzak olmayan Taşkışla binasına yöneltilen saldırıyı Enver şahsen yönetti. Dipnot: Adı geçen eser, Cilt 2, sayfa 168. Mustafa Kemal'in arkadaşı Kazım Karabekir, Yıldız Sarayı'nı işgal eden 2. Tümen'in kurmay başkanıydı. Dipnot: Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 178. Karabekir, editör Bozdağ, Paşaların Kavgası, sayfa 31. Milletvekili ve senatörler saklandıkları yerlerden çıkıp Yeşilköy'de Genel Ulusal Meclis adı altında, yani Meclisi Umumi-i Milli toplandılar. Fransız Ulusal Meclisi'nden örnek alınan bu isim Fransız devriminin güçlü etkisini gösteriyordu. Meclis reisi öfke seli karşısında saklanmadan önce İstanbul'daki göstericilere hitap ederken yurttaşlar sözcüğünü kullanmıştı. Dipnot: Menteşe, sayfa 17. İstanbul'un işgal edilmesinden sonra parlamenterler bulunmaları gereken yere taşındılar. Ortak toplantının başkanı eski Sadrazam Said Paşa'ydı ama ardındaki itici güç Talat'tı. Mebusan Meclisi'nin reis vekili olarak Şeyhülislam'ı, Abdülhamit'i tahttan indirip yerine kardeşi Mehmet Raşat'ı geçirme konusunda meclisin verdiği kararı onaylaması için zorladı. Yeni padişah 5. Mehmet adıyla tahta çıktı. Bu karar Abdülhamit'i aralarında bir Ermeni ve bir Yahudi milletvekilinin de bulunduğu bir parlamento heyeti tarafından iletildi. Müslümanların gözünde bu davranış dine aykırı sayılırdı. Çünkü kuramsal olarak padişah tüm Müslümanların halifesiydi ve tahttan indirilme, yani halli kararı Şeyhülislam'ın fetvasıyla onaylanmıştı. Birkaç saat sonra Abdülhamit yanında 2 karısı, en küçük oğlu ve birkaç uşağıyla birlikte Selanik'e gitmek üzere trene bindirildi. Mustafa Kemal'in arkadaşı Fethi Okyar askeri refakatçi olarak yola çıktı ve Selanik sahilinde Yahudi sanayici Alatini'ye ait köşke yerleştirilen padişahı koruyan askerlerin komutanlığına getirildi. Gerçi Abdülhamit'in 13 Nisan isyanının düzenlenmesinde hiçbir rolü olmamıştı ama isyancılar kendiliklerinden padişah olarak ona yönelmişlerdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti tahtta kaldığı takdirde güçlü kişiliğinin rejim karşıtı olanların odağı haline gelmesinden çekiniyordu. Ardılı olan 5. Mehmet uzun yıllar boyu Abdülhamit tarafından inzivada tutulduğundan zayıf iradeli ve güç sahibi olmanın gerçek yönlerini bilmeyen bir insandı. Devleti onun aracılığıyla yönetecek olan politikacıların tam da aradığı gibi bir padişahtı. Sadrazam Tevfik Paşa ile bir süre birlikte çalıştıktan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarı olan Hüseyin Hilmi Paşa'yı bu göreve tekrar getirdi.
Ayrım sonu.